Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu ele almaya çalışacağız. Bunlardan birisi çözüm süreci. Evet. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi. Evet. Hükümet hocam bu şekilde adlandırıyor. Kamuoyunda çözüm süreci olarak biliniyor. Hocam müsaadenizle bu konuyu sizinle konuşmayı arzu ediyorum. Bir de yine zamanımız kalırsa özellikle bu işçi ölümleri Soma'yla birlikte daha da gündemimize düşen, öncesinde tersane çalışanlarının her gün neredeyse birer ikişer ölmesiyle gündemde olan, zaman zaman bu büyük AVM inşaatları sırasında tedbirsizlik nedeniyle işverenlerin, iş güvenliği uzmanlarının ihmalkarlıkları nedeniyle çokça işçi ölümlerini duymaya başladık. Ki burada bir ihmalin olduğu da söz konusu, hem özel sektör açısından hem de devlet açısından. Zamanımız kalırsa hocam bu konuyu da bir ele almayı istiyorum.
İnşallah.
Hocam hafta sonu Yeni Şafak'ta yine çok güzel bir yazı kaleme aldınız.
Estağfurullah. Her seferinde çok güzel diyorsunuz.
Estağfurullah.
Dinleyicilerimiz yanlış anlamasın.
Estağfurullah. Gerçekten kaleminiz çok güzel. Çözüm süreci yeniden harekete geçiyor diye bir yazıydı bu. Tabii yeni hükümetle birlikte Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olmasıyla birlikte yeni Türkiye söylemi de çokça dillendirilmeye başlandı. Bu yeni Türkiye konseptinin önünde, yeni Türkiye idealinin önünde milleti parçalamaya yönelik travmalar, girişimler, sorunlar giderilmekle de mükellef bu yeni süreç. Bunun içerisinde kimliklerin tanınması var. Bunu daha önce sizinle de çok konuştuk. Önemli meselelerden birisi de Kürt sorunu meselesi. Tabii Ahmet Davutoğlu da bu konuya çokça vurgu yaptı. Siz de yazınızda belirttiniz, yani ırmağın karşı tarafına geçilecek ve bu sorun nihayete erdirilecek diyor.
Evet.
Tabii hocam şimdi gelinen bir nokta var, süreç var. Ben öncesinde şunu sormak istiyorum size.
Evet.
Zamanında hani 90'lı yıllarda PKK sorunu olarak adlandırılan,
evet,
bir terör sorunu olarak adlandırılan, ortada bir Kürt sorunu yok, bir terör sorunu var deniliyordu. Ama bu 2000'li yıllardan sonra AK Parti'nin iktidarıyla birlikte bu bir Kürt sorunu çerçevesinde ele alınmaya başlandı.
Evet.
Bunu yeniden bir irdelesek istiyorum ben. Yani PKK sorunu ya da Kürt sorunu, ki Kürt sorunu diye adlandırmak daha geniş çerçeveli bir perspektifle bakmayı da gerektiriyor. Bunun temellerinde ne vardı? Yani bu ne zaman bizim sorunumuz olmaya başladı? Bunu bir irdelesek hocam, sonra devam ederiz inşallah.
Yani tabii bu Kürt sorunu çok aslında geniş boyutlu olan bir sorun. Tarihsel boyutları var, askeri boyutları var, terör boyutları var, ekonomik boyutları var. Öncelikle tabii Türkiye'nin ulus devlet olmaya başlamasıyla beraber böyle bir sorun meydana geliyor. Ulus devlet olunca Türkleştirme politikası uygulanıyor ve Türkiye'de yaşayan herkesin Türkçe konuşması, işte Türk kimliği etrafında, yani Türk kimliği de daraltılmış bir kimlik aslında. Dolayısıyla herkes bu çerçevede konuşma, bu çerçevede tarihe bakma, kendisini yorumlama, bunun dışında yer alan dillerin yasaklanması, reddedilmesi veya asimile edilmesi şeklinde bir politika var. Bunun en somut örneği de 1925 yılında Şark Islah Planı'dır.
Evet.
Şark Islah Planı'nı çok ayrıntılı olarak yeniden araştırdı, araştırmacılar ortaya koydu. Bunu en güzel biçimde SETE Vakfı da kitaplaştırarak yayınladı. Orada baktığımızda özetle Türkiye'nin her yerinde işte Kürtçenin yasaklanması, Kürtçe konuşanların memuriyet konusundan arka plana itilmesi, benzeri birçok şeyler var.
Evet.
Uygulamalar var. Arkasında tabii buna yönelik tepki gösteren gruplar olduğu zaman, aydınlar olduğu zaman, yayınlar olduğu zaman bunlar yasaklanıyor, tutuklanıyor, hapse atılıyor, sürgün ediliyor. Mesela en son örneği Nevzat Çiçek'in kitaplaştırdığı Sivas kampı.
Evet.
Örneğinde görüyoruz. 60 ihtilalinde şeyhler, ağalar vesaire Kürt olanlar toplanıyor Sivas'ta ve bunların herhangi bir sorun oluşturacağı düşünülerek gözaltına alınıyor. Bütün bunlar aslında Kürt kavmine, Kürt topluluğuna yönelik ciddi bir dışlama, ciddi bir asimilasyon politikası olduğunu görüyoruz. Yani resmi Kemalist politika bu. Ve sonuçta bu politika tabii daha sonra travmatik hale geliyor. Mesela insanlar işte büyük işkenceler, tutuklanmalar, gözaltılarıyla karşılaşıyorlar. Kürt'üm dediği zaman, Kürtçe var dediği zaman 12 Eylül rejimiyle bu çok daha travmatik hale geliyor ve Diyarbakır cezaevi bu konuda çok tartışılıyor, konuşuluyor. Doğru. Hakikaten o cezaevine girenlerin büyük bir kısmı işte Kürtçe var, ben Kürt'üm dediği için atılıyor ve bunlara çok büyük işkenceler yapılıyor ve bu işkenceden geçen insanların çoğu da daha sonra PKK'nın saflarına katılıyor ve PKK'nın
kurucusu işlemesine
neden oluyorlar. Evet. Böyle bir şey var. Dolayısıyla PKK bu travmalardan, bu dışlamalardan, bu asimilasyonlardan yararlanarak insanları istismar eden,
beslendi yıllarca.
Evet. Bundan beslenen bir terör örgütü olarak ortaya çıkıyor. Ve Türkiye 30 yıl sonuçta düşük yoğunluklu bir savaş içinden geldi. Bombalar patladı. İnsanlarımız katledildi. İnsanlarımız şehit oldu. Anneler ağladı. Aileler parçalandı. Güneydoğu Anadolu'dan batıya ve Akdeniz'e doğru büyük
göçler oldu.
Meydana geldi. Bu göçlerle gelen insanların yerleştikleri yerdeki insanlarla entegrasyon sorunları ortaya çıktı.
Uyum problemleri çıktı, evet.
Ondan sonra Kürt meselesini daha etnik milliyetçilik temelinde yorumlayarak kendisini bu milletin dışından gören, tanımlayan, siyasal bir bakış geliştiren aydınlar, yayınlar, örgütler ortaya çıktı. Ve dolayısıyla bu Türkiye için büyük bir tehdit de oluşturmaya başladı bir açıdan. Bir yönüyle insanlar kendilerini keşfettiler, kendilerini anladılar. Kemalizmin hegemonik kültür politikaları aşıldı ama bir yönüyle de bir travmalar ortaya çıktı. Çatışmalar, terör ortaya çıktı. Türkiye'nin kimlik bütünlüğünü, yani işte millet olma bunun en önemli vasfı.
Evet hocam, yani biraz bunu da onu ayrıca konuşmak
tehdit
istiyorum.
Tehdit eden bir şey haline geldi.
Ve bundan beslenen bir siyasal parti de ortaya çıktı ve
tabii,
güçlendi değil mi hocam?
Yani işte BDP son haliyle HDP bunun üzerine siyaset yapan, bunun üzerine insanları örgütleyen, seferber eden. Tabii
evet.
Kısmen MHP bunlar birbirini beslediler ve bunlar etnik siyaset geliştirdiler ve Türkiye'yi de siyasi olarak farklılaştırdıkları kadar parçalanmayla da siyasal bir parçalanmaya doğru da sürüklediler aslında. Dolayısıyla Türkiye kendi varlığını korumak, bütünlüğünü sürdürmek ve aynı zamanda Kürtlerin de meşru haklarını görmek için kollarını sıvamak ve harekete geçmek zorundaydı. Fakat bu ciddi bir risk alma manasına geliyordu. Büyük bir heyecan ve cesaret gerektiriyordu. Bunu kısmen Özal yapmaya çalıştı ama daha sonra büyük engellerle karşılaştı ve ömrü vefa etmedi. 2002 yılından sonra Tayyip Erdoğan hükümetleri bu konuda büyük bir atılım içine girdiler. Yani 2008-2009 yılında demokratik açılım ile başlayan bu süreç, milli birlik ve kardeşlik bunun da bir alt projesiydi. Burada artık işte Tayyip Erdoğan başbakanlık döneminde sık sık kullandığı bir ifade vardı. İşte asimilasyon, red ve inkar politikası son artık.
Evet.
Biz işte Kürt 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmada da Kürt sorunu vardır dedi. Ve bu çerçevede işte Kürtçe konuşma, yazma, devlet kanalının olması bunların önünü açtı.
Kürtçe kurslarının serbest bırakılması.
Evet, serbest bıraktırdı. İşte devlet okullarında tercihli olarak Kürtçe eğitim almak isteyenlere bu imkanın verilmesi. Bunlar hakikaten yüzyıla yakın Kemalist politikaların uygulamalarına baktığımız zaman çok büyük açılımlar. Kürtlerin de kendi varlıklarını tanımaya ve ifade etmeye, temsil etmeye yönelik açılımlar. Büyük riskler. Çünkü Türkiye'de oligarşik bürokrasi bu tür açılımları bir parçalanma olarak görüyor. Evet. Ülkenin bölünmesi olarak görüyor.
Yani Kürtler devlet kuracak ve Türkiye'yi bölecek.
Bölecekler.
Yani bu yıllarca dillendirilen, hatta bu çatışmaları besleyen en önemli slogan.
Yıllarca bu söylendi. Dolayısıyla işte bunun karşılığında da yapılan Kürtçeyi yasaklamak, Kürt diyeni damgalamak, dışlamak, üniversitelere almamak, memursa yükseltmesini engellemek, ticaretle uğraşıyorsa ihalelerde engellemek. Yani bir sürü boyutları var.
Yani askeri okullara, polis okullarına kabul etmemek.
Yani Kürt olduğunun farkına varan kişilere. Bu tabii insanlar dışlandığı zaman, damgalandığı zaman insanlar kendilerini damgalamayan, dışlamayan, dayanışmaya çağıran ortamlara yöneltiyor bu. Bunun somut karşılığı nedir? BDP'dir, PKK'dır. Terör örgütlerine, yani terör örgütüne sempati duymaya başlıyor veya BDP'nin saflarına katılıyor. Siz beni dışlıyorsanız demek ki benim yerim burasıdır.
Ya orada ifade edebiliyor kendisini hocam.
Evet. Bu aslında daha yani Türkiye açısından daha tehdit edici bir durum. AK Parti bu klasik söylemi aştı. Yani Kürtlerin varlığını tanımak bir parçalanma nedeni değildir. Tam tersine beraber yaşamak için gereklidir. Müslümanlar kardeştir, bunlar kardeşimizdir. Biz aynı milletin varlığı içinde beraber 1000 yıl içinde yaşadıysak bu coğrafyada 1000 yıl daha yaşayabiliriz. 1000 yıl içinde Kürtlerin Kürtçe konuşması, yazması yasaklanmadı. Beraber de Türklerle beraber hep yaşadılar. En tarih içindeki stratejik durumlarda beraber hareket ettiler. Dolayısıyla yeni tarihi dönemde de bunun olmaması için bir neden yok gibi bir tavır aldı. Çünkü AK Parti'nin kurucularının ve yöneticilerinin beslendiği dünya görüşü İslami bir dünya görüşü.
Evet.
Bunu iktidara uyarlamaya çalıştılar.
Muhafazakar diyorlar ama referans yine İslam.
Budur yani, dolayısıyla Tayyip Erdoğan millet dediği zaman bunu anlıyor. Evet. Yani milli dediği zaman bunu anlıyor.
Hocam oraya isterseniz orayı biraz açalım. Yani başta da belirttiniz bu ulus devlet anlayışının aslında yeni cumhuriyetle birlikte belki tüm dünya konjonktürü bunu gerektiriyordu.
Evet.
Bu aynı zamanda bir milletin varlığını yeniden bir tesis etme arayışı değil mi hocam? Çünkü yazınızda da belirtmişsiniz. Yani Kürtler, Kürtlerin büyük çoğunluğu dünyada, hani Irak'ın kuzey kısmı da dahil. Büyük kısmı Türkiye'de yaşıyor.
Evet,
yani
Anadolu'da
Türkiye toprakları yaşıyor, içerisinde yaşıyor. Anadolu toprakları içerisinde yaşıyor. Kurucu varlıkları burada ve yeni cumhuriyetin kurucu varlıkları aynı zamanda. Çanakkale'de savaşan, Kurtuluş Savaşı'nda savaşan, işte doğuda belki Ermeni tehcirinde, Ermeni meselesinde zarar gören unsur.
Evet.
Yani bu aynı zamanda yeni bir millet tanımı, yeni bir millet kavramının da ortaya konulması değil mi? Yani bizim bildiğimiz, bizim değerlerimize yakın milletin yeniden tesisi değil mi hocam bu?
Şimdi tabii ya, ulus devlet kurulduğu zaman ya, ulus devleti Türkler icat etmedi. Yani bunun vebalini Türklere yıkmanın bir manası yok.
Evet.
Yani bütün dünya ulus devletleşmeye gittiği zaman Osmanlı parçalandı. 30 küsur ulus devlet kuruldu. Bunun işte Anadolu coğrafyası en fazla Türklerden oluşuyordu. Dolayısıyla en fazla temel alınarak Türklük temelinde bir ulus devlet kuruldu. Dolayısıyla bu kurulurken de ama tabii bazı unsurlar üstü örtüldü, reddedildi, asimile edildi ve travmalar ortaya çıktı. Onunla yüzleşirken bizim burada amacımız bir öfke üretmek, bir karşıtlık üretmek olmamalı. Yani geçmiş tarihsel durumumuzu anlamak olmalıdır. Homojen bir toplum kurulmaya çalışıldı ve bu yürümedi. Dolayısıyla millet farklı bir şey, ulus gibi değil yani. Millette farklı, yani milletin temelinde din vardır. Aynı inanca mensup olan insanların oluşturduğu bütünlüktür. Anadolu'da aynı inanca mensup olan insanlar İslam üzerinde bir araya geliyorlar ve İslam milletini oluşturuyorlar. 1924 nüfus mübadelesinde de temel alınan görüş budur. Mesela işte nüfus mübadelesinde Balkanlar, Anadolu'da nüfus değiştiriliyor. Müslüman olanlar buraya çağrılıyor. Müslüman olmayanlar gönderiliyor. Türk denirken de bu anlaşılıyor. 30'larda farklı politikalar uygulanmaya başlanıyor. Problem orada çıkıyor. Yani 30'larda işte dil, tarih, coğrafya anlayışları çerçevesinde ırk politikaları
içe kapalı
aynı zamanda evet uygulanıyor. O ciddi sorunlar oluşturuyor. Bugün Türkiye, yeni Türkiye dediğimiz zaman bunlarla hesaplaşma Türkiye epeydir yaptı. Artık bunlar üzerinde fazla hesaplaşmanın da manası yok. Önümüze bakmak ve yürümek durumundayız. Önümüze bakarken biz millet konseptini keşfettik. Hepimizi bir arada tutan, işte içinde Çerkezi de var, Arabı da var, Gürcüsü de var bu topraklarda. Kürtlerin yanında değil mi?
Evet.
Bunların hepsi İslam unsurudur. Birinci Millet Meclisi'nin açılışında Mustafa Kemal de ifadelerini ortaya koyuyor. Anasır-ı İslamiye vardı evet. Burada. Birinci Meclis bunun üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla Türkiye, yeni Türkiye'de kendisini bu Anasır-ı İslamiye temelinde yeniden var kılmak zorundadır. Bu farklılıkları tanımak manasına geliyor. Ama bu farklılıkları her birini bir mikro siyaset olarak kurgulamak manasına gelmez. Çünkü bir ülkede bir tane üst siyaset olur. O ülkenin birlik ve beraberliği için. Bu üst siyasetin adı da Türkiye Cumhuriyeti olmuş. Bir takım Türkiye Cumhuriyeti'nin yanlışlıkları olmuşsa bunlarla bugün hesaplaşılıyor, gideriliyor. Demokratik açılımlar yapılıyor. İşte reform programları uygulanıyor. Yeni anayasa bahsediliyor. Her şeyden önce bütün bunlara yeni Türkiye deniyor zaten. İşte bu burada Kürt meselesini çözecek en önemli ana konsept hakikaten millettir. Oradan baktığımız zaman Anadolu'da Kürtler en çok Anadolu'da var ve dolayısıyla Kuzey Irak'ta da olsa, Suriye'de de olsa, işte az da olsa diyelim Rusya'da da olsa bütün bunlar Anadolu'dakilerin komşusudur, uzantısıdır. Türkiye'nin komşusudur, Türkiye'nin uzantısıdır. O nedenle aslında Türkiye sadece Türkiye'deki Kürt meselesiyle değil, çevre ülkelerdeki Kürtlerle de ilgili bir ülkedir. O nedenle Türkiye işte Barzani ile irtibatlarını kurma veya işte Suriye'deki gelişmeleri takip etme gibi bir tutum içinde ve haklı olması da gerekir. Dolayısıyla çözüm süreci bizim hem iç politikamız açısından önemli, Türkiye'nin yeni Türkiye olması açısından önemli, hem de dış politikamız, bölgesel politikamız açısından önemli.
Evet.
Çünkü oradaki gelişmeler etkiliyor. Dolaylı veya doğrudan bir biçimde etkiliyor. Çözüm sürecinin uluslararası ve ulusal olmak üzere iki önemli boyutu var. Öncelikle ulusal boyutu önemli. Ve bugüne kadar işte bu çatışmacı söylem etrafına yürüyen bu anlayış terk ediliyor. Bunun yerine ittifak söylemi kuruluyor. Birlik beraberlik söylemi kuruluyor. Bu birlik ve beraberlik de ya bir ve beraber olalım ama sen kendini unut biçiminde değil. Evet, evet sen de varsın.
Kimliğinle beraber, evet, vasıflarınla beraber.
Beraber bu ülkede yaşıyoruz. Aynı inançtan geliyoruz. Hatta Kürtler aynı inanç değil. Türklerle aynı mezhepte çoğu, aynı tarikattan çoğu. Nakşilik bağlamında düşündüğümüz zaman.
Evet.
Yani kültürel pratik olarak da ciddi anlamda Türklerle aynı konsept içinde, aynı tarihi gelenek içinde yer alıyorlar. Ve o nedenle çözüm sürecini hükümet önemsiyor ve sonlandırmak istiyor. Bunun artık bir siyasi parti, bir terör örgütü, uluslararası bir araç olarak kullanılmasını istemiyor. Yani buradan çıkarmak istiyor. Uluslararası bölgesel planda da yani en çok Anadolu'yla ve Türkiye ile ilgili olan Kürtleri Türkiye ve Anadolu dışında herkes buna yararlanmaya çalışmış,
evet,
stratejik,
evet,
olarak. Yani PYD'den yararlanıyor işte diyelim.
En son hocam İsraillilerin bir açıklaması vardı. Evet. Yani biz bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını şiddetle,
evet,
destekliyoruz diye.
Evet.
Yani bunun
yani İsrail bile söz söylüyor,
söz
Kürtler
söylüyor
üzerinde. İsrail'in Kürtlerle
İran söylüyor.
Ne işi var, ne ilişkisi var? Yani nüfusun çoğu Türkiye'de, nüfusun çoğu Anadolu'da.
Evet.
Beraber kader birliği yapmışlar, ülkeyi kurmuşlar, cumhuriyeti kurmuşlar. O zaman Kürtler üzerinde efendim biz görmeyelim, bakmayalım, duymayalım, sadece işte bizi parçalarlar diye gizli tutalım, yönetelim. Böyle bir şey olmaz. Dünyada Kürtler üzerinde en fazla stratejileri ve sözlerinin olması gereken insanlar Türklerdir, Anadolu'dur ve Türkiye Cumhuriyeti'dir yani. Bu
evet,
açık bir şey,
evet,
aslında.
Hocam isterseniz kısa bir ara verelim.
Evet.
Bu konuyu da konuşmaya devam edeceğiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, efendim 40 Ambar programında bugün çözüm sürecini konuşuyoruz. Programın ikinci bölümünde hem bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz hem de işçi haklarını, başta da söylediğimiz gibi bu son günlerde meydana gelen işçi ölümleri üzerinden işçileri de konuşacağız efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız efendim. Bugün çözüm sürecini konuşuyoruz. İkinci bölümde de çözüm sürecini konuşmaya devam edeceğiz. Arta kalan zamanımızda da bu işçi ölümleri üzerinden işçi haklarını, işçiler ne ifade ediyor, bizim için ne ifade ediyor, onlara ne tür haklar tevdi edilmeli, bu konuları hocamızla konuşmaya çalışacağız. Hocam, ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii AK Parti'nin Kürt sorunuyla ilgili birçok atılımı oldu, birçok hamlesi oldu. Demin de ifade ettiniz, işte Kürtçenin serbest bırakılması, Kürtçe öğretecek kursların serbest açılması, bırakılması, Kürtçe bir kanalın açılması,
evet, devlet kanalının,
açılması, tabelalara izin verilmesi. Evet. Bunlar böyle basit gibi gözüküyor ama psikolojik olarak Kürt halkı üzerinde bir rahatlama sağladı. Bir takım atılımların bölgeye, doğudaki illere sevk edilmesi, ekonomik olarak o bölgelere yatırım imkanlarının sağlanması. Şu da sınandı sanki, yani AK Parti evet Kürt sorunu vardır dedikten sonra da birçok seçime girdi ve kazandı.
Evet.
Yani bunun kamuoyunda bir karşılığının olduğu da görüldü. Yani MHP'nin ya işte Kürtler devlet kuracak, Türkiye bölünecek, işte Türkiye'ye sahip çıkalım. Belki en çok MHP seslendirdiği için diyorum bunu.
Evet.
Hani onun da kamuoyunda, millet nezdinde AK Parti'nin aldığı oylara bakarsak hem mahalli seçimlerde hem genel seçimlerde ki bu işi dillendiren Tayyip Erdoğan'ın işte %50 ile Cumhurbaşkanı seçilmesi de bunu gösteriyor. Bunun bir desteği var kamuoyunda. Millet bunun bu meselenin çözülmesini istiyor. Yani Kürt sorununun çözülmesini istiyor. Fakat şöyle bir soru da var. Yani bu nerede duracak?
Evet.
Daha ne verilecek?
Evet.
Yani Kürtlere, tırnak içinde kullanıyorum. Bu nerede duracak? Tamam, belki kısmen o korku izale edildi. Kürtler yeni bir devlet kuracak, Türkiye bölünecek diye. Fakat işte zaman zaman HDP içindeki çatlak seslerin, işte en son mesela Gülten Kışanak'tı herhalde.
Evet.
Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'ın. Ya işte doğudaki petrol gelirlerinden işte biz pay istiyoruz demesi. Zaman zaman işte özerk bir yapı talepleri, eyalet sisteminin, federal bir sistemin gündeme getirilmesi. Bu da böyle kamuoyunda ya ne oluyoruz diye böyle şüpheyle de karşılanıyor. Şunu sormak istiyorum. Daha ne, hangi kartlar açılacak? Ve Kürt halkı hangi şeyde, kotada diyelim,
duracak,
hangi sınırda tatmin olacak? Yani bununla ilgili öngörüleriniz nedir acaba?
Şimdi şu var tabii, yani bir toplumun, bir halkın, bir grubun kendisine ifade etmesi ve temsil etmesi önemli bir şey. Ulus devlet yapılanmasında sadece hakim olan topluluk siyasette kendisini temsil ediyor. Diğer topluluklar yok sayılıyor, reddediliyor. Ama yeni dönemde işte çok kültürlük deyince de bu anlaşılıyor. Ulus devletler dönüşüme uğruyor. Evet, ulus devletler kalkmıyor. Bazı siyaset bilimcilerin öngördüğü gibi ulus devletler sona ermiyor. Öyle kitaplar vardı, teoriler vardı. Ama ulus devletler de klasik 19. yüzyılda biçimlendikleri haliyle devam etmiyorlar. Değişiyorlar, reformize oluyorlar, dönüşüyorlar. Dolayısıyla devlet kendisini hakim olan, çoğunlukta olan topluluk değil de diğer toplulukların da kendilerini temsil etmelerine imkan verecek biçimde örgütlenirse, o zaman o topluluklar kendilerini temsil etmek için siyasal bir varlık olarak ortaya koyma ihtiyacını hissetmezler. Bence bu çok önemli bir adım. Yani kardeşim, sen var olmak istiyorsan bunun yolu devlet olmaktır. Bu klasik ulus devlette bu vardı.
Evet.
Ama bugün hayır, yani devlet olmadan da dilini konuşabilirsin, yazabilirsin, Kürdüm diyebilirsin, Çerkesim diyebilirsin, Arabım diyebilirsin. Bunun bir sakıncası yok. Devlet tek bir kültürü, tek bir dili dayatmaz. Bir resmi dil olur. Ortak bir kültür olur. İşte bayraktır, devlet adıdır, ülke adıdır, resmi dildir. Bunlar ortaklıklar ama bunun altında bir sürü farklılıklar bölgesel düzeyde, topluluklar düzeyde, gruplar düzeyde temsiline imkan verilir. Dolayısıyla şimdi Kürt meselesi bağlamında ele aldığımızda da devlet kendisini yeni Türkiye olarak reformize ettikçe veya yeni başbakanımızın diliyle restore ettikçe o zaman Kürtler kendilerini daha fazla temsil edecekler, ifade edecekler. Kürtlerin ana gövdesi ya kardeşim evet dilimi kullanıyorum, yazıyorum, Kürdüm diyorum, dışlanmıyorum, damgalanmıyorum. Yükselişimde, katılımımda bir problem çıkmıyor. Bu güven oluştuğu zaman bence doyum noktası budur ve bu çok önemli bir şeydir yani evet. Bir düzeydir. Ha bunun oluşum sürecinde Türkiye çözüm sürecinde ne diyor? Silahlar bırakılacak, terk edilecek, silahlı grubun dayanışması yapısı dağıtılacak. Bu doğru bir talep çünkü bu topraklarda farklı topluluklar olabilir ama tek devlet olması, tek silahlı grup olması gerekir. İki silahlı grup olmaz. Türkiye Cumhuriyeti, Türklerin de, Kürtlerin de, Arapların da herkesin devleti, herkesin devletinin bir tek silahlı gücü olur. O da ordudur. Değil mi?
Herkesin hakkını evet, savunur.
Herkesin hakkını savunur. Bir hukuk düzeni olur. Bu hukuk düzeni herkesi eşit yurttaşlık temelinde haklarını savunur. Etnik ayrıma göre hareket etmez.
Evet.
Yeni anayasayla da bu yapılması lazım. Bu bence önemli bir eşittir. Önemli bir düzeydir. Ama bunun sağlanması önemli. Ana demokratik meşruiyet budur. Millet anlayışımıza baktığımız zaman da ana şey budur. Ana temel budur. Ama bunun daha ötesine bir takım insanlar silahlı örgütlenmeye devam ederlerse vesaire bu olabilir yani. Marjinal gruplar bunu sürdürebilirler ama büyük toplumsal tabandan ilham alarak varlıklarını sürdürebileceklere inanmıyorum. Çünkü Türkiye hakikaten çözüm sürecini ilerlettikçe HDP'de, BDP'de ne oluyor? Demokratikleşmeye başlıyor, Türkiyelileşmeye başlıyor. Eski marjinal dilini bırakmaya başlıyor.
Selahattin Demirtaş'ın yani, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecindeki evet, söylemleri mesela.
Bu söylemleri Cumhurbaşkanı...
Çok da sempati de kazandı.
Evet yani Tayyip Erdoğan'ı alkışlaması bu milleti temsil ediyor. O da önemli bak bu milleti temsil ediyor derken burada millet içine kendisini de koyuyor. Ayrı görmüyor. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla bu çözüm sürecini engellemek bu takım... vehimler veya bir takım gelecek okumaları yapıp çözüm sürecini engellemek yerine bu çözüm sürecinin sona ermesi için desteklememiz, beraber olmamız gerekir. Daha sonra insanlar kötülükler tümüyle yok olmaz elbette. Ama bir biçimde bu kötülüklere karşı da o zaman devletin daha meşru bir biçimde kendisini koruması, kollaması, bir takım tedbirler alması hakkı doğar ve buna Kürtlerin de büyük bir çoğunluğu destek verir yani bence. O artık terör örgütüne büyük bir katılım söz konusu olmaz. Halktan destek olmaz. Sempati duymaz insanlar. Kendilerini temsil etme, ifade etme, ortaya koyma imkanları doğacak.
Evet.
Bu açıdan önemli.
Evet
bu.
Hocam tabii bir taraftan çözüm süreci ilerlerken bölgesel gelişmeler meseleye böyle stratejik bir derinlik de kazandırıyor.
Evet.
Yani Ahmet Davutoğlu'nu da almış olalım böylece.
Evet.
Çünkü işte en son NATO toplantısında da bunu gördük. Şu an neredeyse NATO'nun da gündemi IŞİD.
Evet, evet.
IŞİD olgusu, siz yazınızda da belirtmişsiniz, şöyle bir sempati de uyandırmaya başladı. Yani silahlı Kürt gruplarının, peşmergelerin daha da silahlandırılması, IŞİD'in evet, elindeki işte o ağır silahlar tanktır, uçak savardır, evet, o ağır makinalı tüfeklerdir. Onlara karşı yani bölgesel bir engelleyici güç olarak Kürt silahlı kuvvetlerinin desteklenmesi kararı da çıktı. Bu manada bu bölgesel gelişmeler yani IŞİD'e karşı Kürt unsurlarının engelleyici, durdurucu bir unsur olarak planlanması, Batı kamuoyunda, Batı devletleri tarafından buna sempatiyle yaklaşılması şöyle bir şey doğurur mu? Yani PKK'ya, Kuzey Irak'taki Kürt güçlerine yeni bir moral kazandırıp ya biz bu moralle acaba Türkiye ile yeni bir mücadeleye girsek mi? Böyle bir şey öngörüyor musunuz?
Yani bunu tabii bu grupları yöneten üstteki insanların hayal edebilirler. Onlar tasarlayabilir ama Sonuçta işte Kürtler bir bölgeyle beraber yaşıyorlar, toplumla beraber yaşıyorlar. İşte Arapların, Türklerin yoğun olduğu bir bölgede yaşıyorlar. Yarın NATO buradan çekildiği zaman, Amerika çekildiği zaman onlar bu insanlarla yaşayacak. Dolayısıyla sadece uluslararası bir gücün stratejileri doğrultusunda kendilerini konumlandırarak bir gelecek tasarlamaları çok rasyonel değil, çok doğru değil, yani akla uygun bir şey değil. Ama tabii şu var, yani işte Peşmergeler Kuzey Irak bağlamında bir yönetim var, meşru bir yönetim var, yerel bir devlet var. Bu merkezi hükümetle, Irak merkezi hükümetle de beraber şu an o mücadeleyi sürdürüyor. Dolayısıyla onun belli ölçülerde silahlandırılmasının bir meşruiyeti var. Ama PKK bir terör örgütüdür. Yani çıkış şartları, evet, böyle bir şeyi çıkarmıştır diyoruz ama sonuçta bir terör örgütüdür. Dolayısıyla bunun silahlanması her şeyden önce Türkiye'ye yönelik bir terör örgütü olduğu için Türkiye açısından büyük bir problem oluşturabilir. Türkiye bu konuda önlemleri alması gerekir. Yani biz Anadolu'da silahlarını bırakın diye büyük bir hamle içindeyiz. Bir projeyi uyguluyoruz ama öte yandan burada silahlarını bırakıp gidip orada Avrupalıların veya Amerikalıların daha ağır silahlarıyla
teçhizatlandığı,
evet,
zaman.
O zaman bunun hiçbir manası yok. Ve üstelik tam tersine bu yapılan girişim Türkiye'nin aleyhine bir girişim olur yani.
Evet.
Çözüm sürecinde bir anlamı kalmaz. Ondan dolayı Türkiye'nin bu konuda NATO'nun ittifakında yer alan bir devlet olarak, bir ülke olarak bu konuda bir duyarlılığı vardır sanırım. Gerekli girişimlerde de bulunuyordur. Ve çözüm süreci Türkiye'de başlatılmışsa, Türkiye'de devam ediyorsa ve yine Türkiye'nin yönetiminde sonlandırılması lazım. PKK'da Türkiye'den çıkmışsa yine Türkiye'nin bu işte zaten İmralı ile görüşülüyor, Kandilli ile görüşülüyor ve buradan hareketle tavırlarını Orta Doğu'da da belirlemek zorundadır. Aksi durumda yani Türkiye'de ya terör olaylarını sona erdirmek, çünkü bundan en büyük zararı aynı zamanda Kürtler görüyor. Mesela terör olaylarında ölenlerin %70'i Kürtler.
Evet.
Dolayısıyla ciddi bir paradoks ya da diyalektik var burada yani. Doğru. Terörü çıkaranlar en çok terörden etkilenen insanlardır. Insanlar. Maalesef. Evet. Böyle de bir şey var.
Evet.
O nedenle bunun sonlandırılması yine en çok aslında Kürtlerin hayrına olacak bir şey.
Doğru.
Silahlar kimsenin faydasına olmaz yani, olmaz. Bence silahlanmak. Evet. Bugün Orta Doğu kan gölüne dönmüş. Bu kan gölüne çevirenler kimlerse onlara da döner, onları da boğar içinde yani. O nedenle
evet,
daha aklı selimle hareket etmek, evet, lazım.
Hocam herhalde biz bu konuyu daha çok konuşacağız. Evet. Yeni günler, yeni haftalar, aylar. İnşallah yılları bulmaz.
İnşallah.
Bu çözüm İnşallah. Süreci evet. Ama zaman zaman konuşacağı benziyoruz. Hocam bu faslı kapattıktan sonra programa başlarken de belirtmiştim. Bu işçi ölümleri, evet, üzerinden biraz işçileri konuşalım istiyorum ben. Tabii mal ve hizmet üretmek için hepimiz bir emek sarf ediyoruz hocam, evet, dünyada. Yoruluyoruz, bildiklerimize, yeteneklerimize, harcadığımız zamana, emeğe göre bunun karşılığı da dünyada bize ücret olarak veriliyor. Bir takım sosyal haklar olarak veriliyor. Tabii yeni dünya düzeninin de hiç şüphesiz en çok kazananları beyin işçileri.
Evet.
Yani işte o beyaz yakalılar ve mavi yakalılar diye meşhur bir ayrım vardır. İşte beyaz yakalılar yöneticileri, bürokratları, teknokratları temsil eder.
CEO'ları
temsil eder. İşte mavi yakalılar da işçilerdir.
Evet.
Daha emeğiyle, evet, alın teriyle, gerçekten beden gücünün kullanarak çalışanlardır. Tabii benim hani yıllarca böyle üzen bir tanımlama vardır. Vasıfsız işçi deniyor, evet, biliyorsunuz onu. Yani vasıfsız diye adlandırılıyor. Bir ara Türkiye'de tersane işçileri çok gündemdeydi.
Evet.
Yani gün geçmiyordu ki bir işçinin ölüm haberini duymayalım biz. Evet. Çok acı bir şekilde işte o gemi inşaatlarında.
Tuzla'da özellikle.
Evet, yani onlarca metre yükseklikten düşüp ölen, evet, işçiler, onların dramları. Evet. Yine birkaç sene önce bir AVM inşaatında çadırda bir 11 işçi yine yanarak can vermişti.
Evet.
Yine geçen hafta, geçtiğimiz günlerde hatta şey oldu yine. Yani İstanbul'da böyle bir residence.
Evet.
İsimleri de artık bize uzak hocam. Yani bir alışveriş merkezi inşaatında yine 10 işçi 40 evet. katlı bir asansörde yani 40. kattan yere çakılarak can verdi. Bunlar yakın olanlar ki birkaç ay öncesine kadar da işte Soma'da
büyük bir facia
çok
yaşadık.
Büyük bir facia yaşadık. Evet. Böyle biraz da alıştırıldık buna. Yani Türkiye'de bu işler normal gibi bir hale geldi. Şimdi tabii bu işçiler böyle ne olup bittiğini anlayamadıkları bir kapitalizm çarkı içerisinde o işveren patronların tayin ettiği statülere boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Sürekli bir işleri olmadığı halde sürekli çalışan, sosyal hakları çoğu zaman okuyoruz bunları, öldükten sonra sigorta edilen, yani herhalde sıratı çabucak geçsinler diye sigorta edilen insanlar haline de geliyor. Hocam şunu sormak istiyorum. Yani bizim yıllarca sol sendikaların evet. elinde kaldı işçiler. Yani hem dünyada böyleydi hem Türkiye'de de böyle evet. oldu. İşte disk akla gelir yani evet. bizde işçi evet. dendiği zaman. Acaba bu mu bizi biraz böyle işçi haklarından soğuttu?
Evet.
Ki bizim geleneğimizde, medeniyetimizde işte alnın teri kurumadan emeğinin ödenmesi gereken, işte patronun, işverenin yediğinden, yedirdiğinden, giydiğinden ona da ikram etmesi, vermesi gereken bir medeniyet algımız da var. Yani bize ne oldu da hani biz bu işçileri böyle vasıfsız olarak adlandırmaya başladık, haklarını teslim etmedik.
Evet.
Bu konularda neler söylemek istersiniz?
Yani tabii şimdi sol sendikal hareket ciddi anlamda prestij kaybına uğradı, önemini kaybetti. Türkiye'de DİSK gibi sol sendikal hareketler söylem olarak işçi haklarını savunmakla beraber çoğunlukla resmi ideolojinin yedeğinde durarak hareket ettiler. 28 Şubat'ta bunu çok açık bir biçimde gördük. Bunlar çıktılar, ihtilalci ekipleri desteklediler, yürüyüşler yaptılar. Gerçekte o söylemlerine uygun bir biçimde Türkiye'de işçi haklarına sahip çıksa sol, bunun üzerine gitse çok büyük bir katkıları olur. Yani Avrupa'da bu olmuştur. Yani sol sendikal hareketler bunu yapmışlar. Türkiye'de böyle bir şeyle rastlamıyoruz ideolojik hareket ettikleri için. Şimdi İslami anlayıştan etkilenen insanlar da çalışma hayatlarına bunu yansıtmıyorlar. Yani çalışma hayatı kaba bir kapitalizmle yürüyor. Kısa sürede zenginleşmek, kar marjını çok üst düzeyde tutmak gibi amaçlar önde tutuluyor. O nedenle olabildiğince her şeyden kısma yöntemine göre hareket ediliyor ve ihmallar da bundan çıkıyor. Kanun mükemmel, mükemmel kanunlar var. Ama bu kanunları sonuçta takip eden, denetleyen insanlar işleyip işlemediğini.
Evet.
Burada bürokrasi ve iş adamlarının iki grubun çok büyük bir vebali var açıkçası. Soma'da da gördük bunu. Mesela Soma'da İşte bugün de gazetelere yansıdı. 2 yıl boyunca oranın teftişini yapan Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'na bağlı müfettişlerin soruşturulması konusunda savcılık beyanda bulunuyor. Ama bakanlık bunu reddediyor.
İzin vermiyor.
İzin vermiyor. Yani şimdi burada büyük bir kaza olmuş. 300 insan ölmüş. Bunların çocukları ortada kalmış. Hepsi fakir fukara insanlar bunlar. Zenginler de kim olursa olsun yani. Ölen insanlar. Sonuçta şimdi bunlar niçin öldü? Siz denetimini yaptınız mı, yapmadınız mı? Ki denetimleri doğru yapmadıkları konusunda da yani işte 2014 yılının Mart ayında teftiş kurulu herhangi bir noksanlık yoktur. Kelime bu. Herhangi bir noksanlık yok cümle. Bu böyle rapor yazıyorlar. Bu raporu yazanların hesap vermesine bırakın. Soruşturulmasına bile izin verilmiyor.
İzin verilmiyor evet.
Şimdi dolayısıyla o zaman denetimi kim yapacak yani? Bir işçi zengin karşısında, iş adamı karşısında zaten
zayıf durumda.
Dolayısıyla bizim geleneğimizde devlet bu demek yani Hazreti Ömer'in adaletinin tecelli ettiği yapı demek ortak iyi demektir. Ortak akıl demektir. Güçlüyle güçsüzü, zenginle fakiri ne olursa olsun onlar arasında adaleti tesis etmek üzere hakem pozisyonda olan varlık demektir. Devletin en birincil görevi budur aslında yani. Zenginlik üretmekten çok adaleti sağlamak. Türkiye'de birçok partinin adının adalet olması da tesadüfi değil yani. Bizim siyasal kültürümüzde devlet önce adaleti temsil etmelidir. Devlet despotik midir, demokratik midir, liberal midir? Millet ona ikinci planda bakar. Bu devlet adaletli midir, değil midir? Yani ondan dolayı bu görevi önce devletin yani bürokratların yerine getirmesi gerekiyor. Yani evet. Burada ihmalkarlıklar var. Denetimler yapılmıyor. Denetimler yapılmadığı için de kanunlar uygulanmıyor. İnsanlar da bunlardan yararlanarak iş adamları bu teknolojileri, bu ortamları olabildiğince minimal ekonomiyle yürütmeye çalışıyorlar. Bakımlarını, tamirlerini, işte düzenli rutin denetimlerini şirketlere daha az maliyetle olması için yaptırmıyorlar. Nitekim bu son işte İstanbul'da 10 kişinin ölümüne neden olan yerde de ölenlerden birisinin babasının gazeteye verdiği demeçte okuduk. O demeçte şunu anlatıyor. Buranın bakımı 2 ay önceden yani bakımı yapılması gerekirken bakımı yapılmadı. Dolayısıyla arıza vardı kısmi olarak. Bir de yeni bir o arızayı gidermek üzere kendince bir yöntem bulmuşlar. Şu an ifade edemediğim, hatırlayamadığım.
Geçici bir çözüm, palyatif bir çözüm.
Evet. Palyatif bir çözüm. Bunu uygulayan kişi gelmediği zaman bundan haberi olmayan yeni birisi geliyor, bunu kullanıyor bu aracı ve dolayısıyla orada kaza meydana geliyor. Nitekim yeni teftiş kurulunun raporunda da yani işte diyor ki burada işte üst kata çıktığında durmasını sağlayan bir teknoloji var. O kullanılmadı diyor. Nedeni işte diyor ki daha 5 günlük yeni işe başlayan, bu işten anlamayan eğitimsiz birisinin olması diyor. Bunları sayıyor. Dolayısıyla eğitimsizlik var, teknolojinin yetersizliği var, denetimsizlik var. Bütün bunlar sadece bu son olayda değil, Soma'da da karşımıza çıktı. Aynı şeyleri günlerce konuştuk.
Tabii yaşam odası dendi. Hiç öyle bir şey yokmuş mesela.
Yani
hocam.
Yaşam odası dendi. İşte oradaki diyelim
o payandaların ahşaptan yapılması.
Ondan sonra uyarılarda bulunacak teknolojinin yetersizliği. Bir sürü şey vardı. Bunları biz söylüyorsak, konuşuyorsak bu teftiş kurulunun müfettişleri, deneticiler, bürokratlar bunların bu alanlarda yetişmiş insanlar. Dolayısıyla acilen Türkiye'de bürokrasinin bu konuda ciddi anlamda yapılandırılması lazım. Denetimlerin bu konuda yapmayanların hesap vermesi gerekir. Ya soruşturmanın önüne, mahkemenin önüne gitmeme değil, bizzat gidip hesap vermesi gerekir.
Evet, çok çok ortada kaldı. Yani, Soma'da da ortada kaldı.
Müfettişse müfettiş, bakansa bakanın da gitmesi gerekir.
Ya
evet. 10 kişi ölüyor ya. 10 kişi veya 300 kişi ölüyor. Yani bu efendim gidip orada şık pozlar vererek ailelerini en üst düzeyde yetkililer olarak sorup muhabbetler yaparak falan, yani tamam bu hoş bir şey de ama bunlar yeterli olmaz. Sonuçta orada insanlar öldü ve onları da geri getirmiyor. Daha rasyonel tedbirlerin alınması gerekiyor. Denetim yasalar yetmiyor kesinlikle. Denetimler burada yok. Denetimlerin uygulanması, patronların da bu işte daha az giderle daha ekonomik bir biçimde bunları yürütelim ve çok kısa sürede daha büyük paralar kazanalım hesaplarını bir kenara bırakmaları gerekiyor.
Evet.
Yani bu vahşi kapitalizm tutumlarını daha şehirli bir kapitalizme yönelmeleri gerekiyor açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programında çözüm sürecini ele aldık. İşçi ölümlerini ele aldık efendim. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.